Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz Amos kitabının 5. bölümündeyiz değerli dinleyicilerimiz. Bu programımızda 5. bölüm 18-27 ayetler arasını çalışacağız. 14-17 ayetler arasında Amos peygamber şöyle diyor: "Kötülüğe değil, iyiliğe yönelin ki yaşayasınız. Böylece dediğiniz gibi Rab, her şeye egemen Tanrı sizinle olur. Kötülükten nefret edin, iyiliği sevin, mahkemede adaleti koruyun. Belki Rab, her şeye egemen Tanrı, Yusuf'un kalan soyuna lütfeder." Bu yüzden Rab, her şeye egemen Tanrı şöyle diyor: "Bütün meydanlarda çığlık kopacak, sokaklarda inim inim inleyecekler, ırgatlar yas tutmaya, ağıtçıları feryat etmeye çağıracaklar. Bütün bağlarda çığlık kopacak. Çünkü ben aranızdan geçeceğim. Rab böyle diyor." Bizim zamanımızda liberal olan ve zengin bir organizasyon tarafından desteklenen bir adam hükümete ihanet edebilir ve her cezadan kurtulabilir. Hatta kahraman bile edilebilir. Bu arada dürüst bir davayı savunan fakir bir adamın işitilme şansı hemen hemen yoktur. Tanrı kötülükten nefret edin diyor. İyiliğe yapışın, iyiliği sevin, iyiliğin ardınca gidin, mahkemelerde adaleti koruyun. Belki Rab, her şeye egemen Tanrı, Yusuf'un kalan soyuna lütfeder. Yani Amos, fazla olmasa da yine de sizin için bir umut var diyor. Amos, Tanrı onların tövbe etmeyeceğini biliyordu. Şimdi gelecek olan yargıyı açıkça bildirmektedir. Ölüm herkese dokunacaktır, hepsi yas tutacaktır. Amos 5. bölüm 18. ayette şöyle diyor: "Vay başına Rabbin gününü özlemle bekleyenlerin, niçin özlüyorsunuz Rabbin gününü? O gün aydınlık gün olmayacaktır. O gün aydınlık değil, karanlık olacak." Çok sayıda insan dindar bir şekilde Rabbin gününü arzuladıklarını söylemekteydi. Amos onu burada bir vay olarak sunar. Vay başına Rabbin gününü özlemle bekleyenlerin. Günümüzde insanlar "ah Rab bir gelse" derler ama onlar için bu dindar bir duygudan başka bir şey değildir. Rabbin günü onlar için olacağını düşündükleri gibi hoş bir gün olmayacaktır. Amos burada Rabbin günü sözünü kullanmaktadır. Peygamberlikte bu konuyu ilk açan Yoel peygamber olmuştu ve kendisinden sonra gelen her peygamberin bu konuda söyleyecek bir şey olmuştu. Birçok kişi Rabbin gününün İsa'nın hüküm süreceği bin yıllık dönem olduğunu düşünmüştür. Hatta teolojik eğitimimin ilk zamanlarında ben de böyle düşünmüştüm. Yoel, Rabbin gününün ışık değil karanlık olacağını söylemekte çok dikkatlidir. Amos da öyledir. Rabbin günü yargıyla başlar değerli dostum ve Mesih'in yeryüzündeki egemenliğini kurmak için gelişine ilerler. İsrail halkının Rabbin günü konusunu hor gördüğü ve onunla alay ettiğini düşünen birçok yorumcu bulunmaktadır. Ben burada böyle bir şey görmüyorum. Bu yorumun nasıl doğru olabileceğini görmüyorum. Bunun yerine insanların çok dindar oluşunu görüyorum. Musa peygamberin yasasındaki ayinleri yerine getiriyorlardı ama bunun yanı sıra putlara da tapıyorlardı. Onlar için tıpkı birçok insan için günümüzde kiliseye gitmenin olduğu gibi bir dindi. Bir töreni yerine getirmenin canlı ve gerçek bir yanı yoktur. Kiliselerdeki, yani Batı dünyasındaki bütün kiliselerdeki toplantıların çok ölü olmalarının nedeni törenlerden başka bir şeyi yerine getirmiyor olmalarıdır. Güzel olabilir, gözlerinize ve kulaklarınıza hitap ediyor olabilir ama hayatınızı değiştiriyor mu? Önemli olan budur. Sizi değiştiriyor mu? Önemli olan budur. Yaşamınızda bir devrim yaratıyor mu? Önemli olan budur. İş hayatınızda size yardım edebilecek bir şey mi? Günümüzde teolojilerinde Rabbin bin yıllık egemenlikten ve büyük sıkıntı döneminden önce geleceğini düşünen ve çok dindar bir şekilde "ah Rab bir gelse" diyen birçok insan vardır. Eğer siz bu kişilerden biriyseniz size şunu sorayım değerli dostum: onun gelmesini gerçekten istiyor musunuz? Yoksa topluluğun göğe alınışını buradaki sorunlarınızdan kurtaracak bir kaçış yolu olarak mı kullanıyorsunuz? Teolojik okulundayken bir öğrenci arkadaşımla birlikte Tanrı, Kutsal Ruh ve Üçlü Birlik hakkında öğreniyorduk. Bir sonraki güne hazırlamamız gereken zor bir ödevimiz olduğundan akşamleyin gözlerini göğe kaldırıp "Ah, keşke Rab bu gece gelse" derdi. Ne istiyordu? Bu dersi çalışmayı istemiyordu. Ama mezuniyetten bir gece önce kafeteryadan çıktığında gözlerini yukarı kaldırıp "Rabbin önümüzdeki birkaç gün içinde gelmemesini umut ediyorum" demişti. Çünkü mezuniyetten bir gün sonra evlenip balayına çıkacaktı. Değerli dostum, birçoğumuz Mesih'in gelişini sevdiğimizden ötürü değil, hoş olmayan bir durumdan kaçmak için Rabbin gelişiyle göğe alınmayı özlemle bekliyoruz. Amos peygamber bu insanlara, "Siz dindar insanlar sadece bu dinsel törenleri yerine getiriyorsunuz. Tanrı'yı gerçekten tanımıyorsunuz. Putlara tapıyorsunuz" diyor. Tanrı'ya değil ama putlara tapıyorsunuz. Rabbin günü arzulamanız gereken bir şey değildir. Işık değildir, bir karanlık günüdür o gün. Rabbin günü geldiğinde önce büyük bir sıkıntı döneminden geçeceksiniz. Siz doğrudan milenyuma, yani bin yıllık egemenliğe atlamayı bekliyorsunuz ama öyle olmayacak. Kilisenin büyük sıkıntı zamanından geçmeyeceğine, inananlarımızın her yargıdan kaçamayacağımızın bilincine varmaları gerekir. Dostum, bazılarımız cennete vardıktan sonra büyük sıkıntı dönemine girdiğimizi düşünebiliriz. Neden biliyor musunuz? Pavlos'un 2. Korintoslular 5. bölüm 9 ve 10. ayetlerinde ne dediğine kulak verin. Bunun için diyor, "İster bedende yaşayalım, ister bedenden uzak olalım, amacımız Rabbi hoşnut etmektir. Çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü yaptıklarımızın karşılığını almak için, şimdi dikkat edin, yaptıklarımızın karşılığını almak için, bir ödül almak için hepimiz Mesih'in yargı kürsüsü önüne çıkmak zorundayız. Mesih'in yargı tahtı bemadır. Büyük beyaz taht yargısı değildir. Mesih'e iman eden bir kimse hiçbir zaman o büyük beyaz taht yargısı önüne çıkmayacaktır. Çünkü Mesih'e iman eden %100 kurtulmuştur. O günahlarından dolayı yargılanmayacaktır. Ama ödül alıp almayacağı konusunda Rabbin yargı kürsüsünün önüne çıkacaktır. Bu yüzden Mesih'in yargı tahtı bemadır. Büyük beyaz taht yargısı değildir imanlı için. Bütün Hristiyanlar, yani gerçek anlamda Mesih imanlıları, gerek iyi gerek kötü yaptıklarının karşılığını alacağı bemaya gelirler. Bu kurtulup kurtulmayacağımızı belirleyen, az önce belirttiğim gibi, yargı değildir. Hayır, Pavlos çünkü hiç kimse atılan temelden, yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz der 1. Korintoslar 3.11'de. Kimsenin atabileceği başka bir temel yoktur ama o temelin üzerine bina edebilirsiniz. Tahta, ot ya da kamışla ya da altın, gümüş ya da değerli taşlarla inşa edebilirsiniz. Ama herkesin işi kurtuluşu değil. İşi kişi olarak değil, işi ateşte sınanacaktır. Bir adamın işi ateşte dayanırsa bir ödül alacaktır. Ama işinin ateşe dayanmadığını varsayalım. Pavlos kendisi kurtulacak ama ateşten geçercesine olacaktır bu der. Başka deyişle, imanlı, Mesih'e iman eden, yeniden doğan bir imanlı hiçbir zaman günahları için yargıya gelmeyecektir. Mesih'e iman eden bir imanlı hiçbir zaman kurtuluşunu yitirmez. Ama burada okuduğumuz gibi kendisi kurtulacak ama ateşten geçercesine olacaktır bu. Sık sık birçok insanın kurtulmuş olduğu halde cennete vardıklarında yanık kokacaklarını söylememin nedeni budur. Yeryüzündeyken yaptıkları her şeyi benlikte, yeryüzüne ait bir nedenle, o anki bir tatmin için yapmışlardır. Sizinle çok açık konuşacağım. Hayatımın son demlerine geldikçe Mesih'in yargı tahtı önünde ne yapacağımı düşünüyorum. Yıllardır sürdürdüğüm kutsal kitap öğretiş hizmetimden ötürü büyük bir ödül alacağımı söyleyebilirsiniz. Ama siz beni, benim kendimi tanıdığım gibi tanımıyorsunuz değerli dostum. Evet, siz beni, benim kendimi tanıdığım gibi tanımıyorsunuz. Eğer tanısaydınız, beni dinlemeyi istemeyebilirdiniz. Ama bir dakika bekleyin. Çünkü eğer ben de sizi, sizin kendinizi tanıdığınız gibi tanısaydım, ben de sizinle konuşmayı istemezdim. Görüyoruz değil mi? Kendi yüreğimize baktığımızda, kendimize baktığımızda aslında ne olduğumuzu, ne mal olduğumuzu biliyoruz. 30 yıldır Rabbe hizmet vermekteyim. Ve halen o istenilen aşamaya gelmiş durumda değilim değerli dostum. Dostum, kardeşim, burada yeryüzünde yaşadığımız hayatlar sınanacaktır. Ve gerçek bazılarımızın cennete gidip büyük sıkıntıdan kurtulmadığımızı düşüneceği olduğu halde Mesih'in dönüşüyle çok ilgileniyormuş gibi yapmak dindar bir saçmalıktır. Pavlos'un Mesih'in bemasındaki yargımızdan söz ettikten sonra Rab'den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimizden insanları ikna etmeye çalışıyoruz demesine dikkat edin. 2. Korintliler 5:11. Onun önüne çıktığınızda 15 yıldır pazar okulunu hiç kaçırmadığınız için onun size güzel bir pazar okulu madalyonu vereceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Böyle bir şey söz konusu bile olmayacaktır. Ben Mesih'in yargı kürsüsünün önüne gelecek şeylerin evinizde, ailenizde, aile içerisinde yaşadığınız hayat, iş ve sosyal hayatınızdaki tanıklığınız, karşı cins karşısındaki davranışlarınız olduğunu düşünüyorum. Ne oranda dürüst yaşadınız? Ne oranda sözünüz ile hayatınız birbirine uydu? Ne oranda merhametli yaşadınız? Yeryüzündeyken bedeninizde yaptığınız şeyler, evet, bu yeryüzündeyken bedeninizde yaptığınız şeyler, değerli dostum, yargı kürsüsünün önüne gelecektir. Siz şimdi cennete gitmeyi istiyor musunuz? Her şeyi yoluna koydunuz mu? Pavlos, kendimizi doğrulukla yargılasaydık, yargılanmazdık diye yazmıştır. Bu yüzden her şeyi Rab'be günü gününe itiraf etmeye dikkat ederim. Her gün onunla hesabımı kapatmaya çalışırım. Eğer bunu yapmazsam Tanrı bir gün orada hesabı soracaktır. Yine diyorum, bu kurtuluşla ilgili değil. Ama imanlıların babanın önünde verecekleri bir hesaptır. Bugün sinirlendiniz ve kötü bir tanık oldunuz. Başka bir inanlı hakkında dedikodu yaptınız. Mesih'in önüne çıktığınızda sırtınızı sıvazlayıp sizin ne kadar hoş biri olduğunuzu söyleyeceğini mi düşünüyorsunuz? O şeyleri yargılayacaktır kardeşim. Cennette her şeyin halledilmesi gerekir. Ve Mesih'in yargı tahtının amacı da budur. Her şey halledilecektir. Amos bu insanlara karşı sözünü esirgemiyor. Rabbin gününü özlemle beklediğiniz saçmalığına son verin diyor. O gün aydınlık günü olmayacaktır. O gün karanlık bir gün olacaktır. Geçmeniz gereken bir büyük sıkıntı dönemi olacaktır diyor. Eğer imanlıysanız ve bu yüzden büyük sıkıntıdan geçmezseniz sizin için hala Mesih'in yargı tahtı olacaktır. Bunun bazı insanların olacağını düşündükleri gibi hoş bir şey olacağını sanmayın. Nasıl ki diyor Amos 5. bölüm 19. ayette, biri aslanın önünden kaçar da karşısına ayı çıkar, evine döner, elini duvara dayar, elini yılan sokar. Amos, kutsal kitapta bulacağınız en dramatik vaizlerden biridir. Çok mecazi bir dil kullanıyor. Yeryüzünden ve doğadan örnekler verir. Burada ormanda olan ve birdenbire arkasından bir aslan gelen bir adamdan söz etmektedir. Adam aslandan kaçarken bir ayının kendisine doğru geldiğini görür. Yani eğer Rabbin gelmesini istediğinizi yeryüzündeki sorunlarınızdan kurtulmak için söylüyorsanız bu tavadan ateşe atlamak gibidir. Adam ayının kendisine doğru geldiğini görünce tepelere yönelir ve evine gider. Dinlenip nefesini toplamak için elini duvara koyar ama bu sefer de duvardan bir yılan inip onu ısırır. Vücuduna yılan zehri girmesindense bir aslanın ya da ayının pençesine düşmek daha iyi olurdu. Amos peygamber yeryüzünde Tanrı için yaşadığımız hayat hakkında çok dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. İmanlılar olarak kurtuluşumuz tehlikede değildir. Rab'be şükürler olsun ki Rab kurtuluşu %100 verdi. Mesih inanlıları kurtuluşlarını yitirmezler. Bu yüzden sürekli vurguluyorum. Mesih inanlıları olarak kurtuluşumuz tehlikede değildir. Mesih günahlarımızın cezasını ödemiştir. Ama imanlılar olarak günahlarımızı zamanında itiraf edip tövbe etmezsek Tanrı gereğini yapacaktır. Dostum, Tanrı'nın bunu yapması gerekir. Tanrı kutsal, doğru ve adildir. Ve cennet her şeyin doğru olduğu bir yerdir. Bu yüzden siz ve ben oraya vardığımızda doğru olmalıyız. Bu günümüzde birçok insanın anlamadığı bir şeydir. Rabbin günü aydınlık değil, karanlık olmayacak mı? Hem de zifiri karanlık, bir parıltı bile yok. Amos 5 ayet 20. Rabbin günü, İsrail ulusunun üzerine gelecek olan yargı dönemiyle başlar değerli dostum. Ancak Rabbin günü bir yargı döneminden daha fazlasını içerir. Rabbin günü aynı zamanda Mesih İsa'nın yeryüzüne ikinci gelişini ve yeryüzünde 1000 yıllık egemenlik sürüşünü de içermektedir. Amos 5. bölüm 21-23 ayetler arasında şöyle diyor. Rab şöyle diyor. İğreniyor, tiksiniyorum bayramlarınızdan, hoşlanmıyorum dinsel toplantılarınızdan, yakmalık ve tahıl sunularınızı bana sunsanız bile kabul etmeyeceğim. Besili hayvanlarınızdan sunacağınız esenlik sunularına dönüp bakmayacağım. Uzak tutun benden ezgilerinizin gürültüsünü, cenklerinizin sesini dinlemeyeceğim. Törenleri yerine getirişlerinin ardından dürüst olmayan hayatlar vardı. Bir taraftan dindar gözüküyorlar ama hayatları bunu göstermiyor. Sözleri ve yaşamları birbirine uymuyordu. Tanrı halkının imanlarının gerçek olması gerektiğini bilmeleri, anlamaları gerekir. Bizim de öyle. Eğer Tanrı'ya inandığımızı söylüyorsak değerli dostum, imanımızın gerçek olması gerekir. Hayatlarımızın ürün vermesi gerekir. Yani sözümüz ve hayatımız birbirine uyması gerekir. İman sahte ya da masal değil, gerçektir. İman birisini kavramalıdır. İman etmek kandırmak değildir. İman etmek damdan atlamak değildir. Karanlık bir yere atlamak değildir. Birçok insan, eğer inanıyorsan bunun nedeni kör olmandır. Körü körüne inanıyorsun der. Eğer körü körüne inanıyorsanız unutun gitsin kardeşim. Atın. Eğer körü körüne inanıyorsanız unutun gitsin, atın. Çünkü Tanrı böyle bir imanı kabul etmez. Körü körüne iman bizi hurafelere, boş inançlara sürükler. Körü körüne iman etmek, aklımızı çöpe atmak demektir. Tanrı bize bu akılı boş yere vermedi. Onu çöpe atmak için vermedi. Onu kullanalım diye verdi. Tanrı'nın sözünü okumak, kavramak, beynimizle kavrayacağız. Ama onu yüreğimize alacağız ve aynı zamanda onu hayatımızda uygulayacağız. Ondan sonra Rabbin sözünü başkalarına vereceğiz. Önce kavramak, anlamak gerekir. Eğer körü körüne, yeniden vurguluyorum, inanıyorsanız onu unutun gitsin. Çünkü Tanrı böyle bir imanı kabul etmez. İmanın kişinin hayatının üzerinde bir etkisi olması gerekir. Yakup, işler olmadan iman ölüdür der. Pavlos, elçi Pavlos, iyi işler yapabilelim diye kurtulduğumuzu söyler. Bunların hepsi çok çok önemlidir değerli dinleyicilerimiz. İsrail halkı günahlı hayatlar yaşıyorlardı. Aktif olarak putperestlik yapıyorlardı ama buna karşın Musa peygamberin yasasındaki törenlerin hepsini yerine getiriyorlardı. Tanrı burada ben bundan nefret ediyorum diyor. Böyle bir şeyi kabul edemem diyor. Canlı ve şefkli olduğunu düşündüğümüz ilahi toplantılarımızdan bazılarında eğer insanların yüreği işin içinde değilse bunun hiçbir anlamı yoktur. Gerçekten Tanrı'nın bunu kabul ettiğini düşünüyor musunuz? Eğer sizin kilisenize ya da benim kiliseme, topluluğa gelseydi Tanrı, sizce ne düşünürdü? Amos peygamber, Amos 5. bölüm 24-26'da şöyle diyor. Bunun yerine adalet su gibi, doğruluk ırmak gibi sürekli aksın. Ey İsrail halkı, çölde 40 yıl bana kurbanlar, sunular mı sundunuz? Gerçekte kralınızın sakutu, putunuz kayvanı, kendiniz için yaptığınız ilahın yıldızını taşıdınız. Belli ki değerli dostum, İsrail halkı çölde kurbanlar sunuyorlardı ama putperestlerle karıştıklarından onların tanrılarına da, yani putperestlerin tanrılarına da tapınmaya başladılar. Moloka tapınmada küçük çocuklar akkor halindeki putun kollarına konuluyordu ve kurban ediliyorlardı. Bu çocukların haykırışları dehşet vericiydi. Tanrı bizlere pazar günü kiliseye geliyor ve bana tapınmanın dışınsal etkinliklerinde bulunuyorsunuz ama hafta içerisinde Moloka tapıyorsunuz. Yani puta tapıyorsunuz. Para peşinde koşarken açgözlülük tanrısına tapıyorsunuz demektedir. Para peşinden koşarken bunu adaletsizce üçkağıtçılıkla yapıyorsunuz. Vergi kaçırıyorsunuz diyor. Deniliyor ki Kardinal Wolsey 8. Henry tarafından kovulmuştu. 8. Henry onu öldürtmek de istiyordu ama ölüm cezası gerçekleşmeden önce Wolsey doğal nedenlerden ötürü ölmüştü. Kardinal ölüm döşeğinde keşke Tanrı'ya, krala hizmet ettiğim gibi hizmet etmiş olsaydım demişti. Yeryüzündeyken Moloch adlı puta, açgözlülük tanrısına taptım. Bedendeki şeylere taptım ve Tanrıma hizmet etmedim demişti. Değerli dinleyicilerimiz, dostum, öldüğümüzde söylenen sözler ne kadar tatlı olursa olsun, vaiz ne kadar güzel sözler söylerse söylesin, sizler ve ben Mesih'in yargı tahtının önünde duracağız. Sizinle açık konuşacağım. Bu beni biraz rahatsız ediyor. Bu yüzden buradayken, bu yaşamdayken Rab ile olan ilişkimi doğru tutmaya çalışıyorum. Sen de bunu yap dostum. Seni bu alanda teşvik etmek istiyorum. Bu yüzden Rab'bin sözünü sürekli size vurguluyorum. Onun yorumunu yapıyorum. Rab ile olan ilişkinizi doğru tutmaya çalışın. Bu yüzden diyor Amos peygamber, sizi Şam'ın ötesine sürgüne göndereceğim. Rab böyle diyor. Onun adı her şeye egemen Tanrı'dır. Amos 5 ayet 27. İsrail gelecekte cezalandırılacaktı. Şam'ın ötesine, yani Suriye'nin ötesine sürgüne gönderileceklerdi. Ve Şam'ın ötesinde Nineve vardı. Tanrı İsrail'e Asurluların kendilerini sürgüne göndereceğini söylemektedir. Değerli dinleyicilerimiz, Rab de bugün aynı şeyi diyor. Değerli dostum, Tanrı bugün de aynı şeyi size söylüyor. Eğer iman ederseniz, Rab'be dönerseniz kurtulacaksınız, sonsuz yaşama kavuşacaksınız. Ama iman etmezseniz bir gün size de ceza gelecektir. Ama bu ceza sonsuz ölüm, sonsuz cehennem yargısıdır. Ama ben size cennet kapılarını açtım. Bugün gelin iman edin ve bu cennet yaşamına kavuşun diyor. Gel kardeşim, sen de Tanrı'nın sunduğu bu kurtuluşu kabul et. Bu alanda soru ve düşünceleriniz olursa az sonra vereceğimiz adresimize çekinmeden yazabilirsiniz. Size bu alanda yardım etmeye hazırız.